Ayrım 18.
İnsanı birdenbire o ötelere ya da ölümsüzlüğe geçirecek bir güç olabilseydi, bu öteler özleminin altında durmadan bir ölüm ürküntüsü kımıldanır. Bu dünya bir çamur dünyadır ama gene de ölüm korkusu diye bir şey vardır. Ara sıra ölüm korkusunu derininde duyar. Tapılası ilk yaz yitirdi kokusunu der. Gidişleri ölümleri sezdirir. Ve zaman dakika dakika yutuyor beni. Ünlü Güz şarkısında bu acıyı daha keskin duyurur. Hoşça kal kısa yazlarımızın gür ışığı. Soğuk karanlıklara dalacağız yakında. Nicedir duyuyorum düşen odunların, ölümsü yankısını avluların taşında. Ölüm duygusu boğuntuyu arttırır, insanı açmazında dönüp durmaya iter. Bu arada ölüme alışma denemeleri yapılır. Sevinçli bir ölü düşlenir biraz zorla. Vıcık vıcık ve salyangozlarla dolu toprakta derin bir çukur kazmak istiyorum kendimi. Rahat rahat serip ihtiyar kemiklerimi. Dalgada bir köpek balığı gibi sessiz uyuyayım içinde. Ey kurtlar, kulaksız ve gözsüz kara yoldaşlar. Gelin gözünüzle görün özgür ve sevinçli ölüyü. Sefalı filozoflar, kokmuşluğun çocukları. Yıkıntının arasından geçin hiç sıkılmadan ve söyleyin bana hala işkence yapılacak mı? Bu ruhsuz köhne bedene, bu ölüler ölüsüne. Aşk da ölümü birbirine karıştırır, birbiriyle özdeş kılmak ister. Aşk gibi bir ölüm düşünür. Yataklarımız olacak hafif kokularla dolu. Mezar gibi derin sedirlerimiz olacak. Konsolun üstünde garip çiçekler, güzel kokular altında bizim için açacak. Ölümün süslenilmesi, allaya pullaya ölümü güzel gösterme, ölümde bir sevda tadı arama. Kaçışın bir yüzüdür bu da. Belki de en kolayı ve en doğrusu ölümü yüreklilikle onaylamaktır. Ünlü yolculuk şiirinin sonlarını anımsayalım. Ey ölüm, eski kaptan, vakit tamam, demir al. Bu ülke sıktı artık ey ölüm, kalk gidelim. Gökle deniz mürekkep gibi, karaysa karadır. Tanıdığın yüreklerimiz ışıkla dolu bizim. Ölümün tanıdığı yüreklerimizin ışıkla dolu olması da bir başka kaçışın, bir başka çaresizliğin belirtisi gibidir. Bütün o yükselişler, bütün o uzaklara gitmek isteyişler sonunda bir ölümle son bulacaktır. Bu yazgıdır. Bu yazgıya karşı sığınabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tanrı'ya yakarmak boştur. Belki şeytana yakarmak daha etkili olabilir. Ey şeytan, acı benim bu bitmez sefilliğimi. Şair dağınık, karmaşık, alt üst olmuş bir dünyada bir takım ince şeylerin peşindedir. Sanayi çağında esenliğini yitirmiş bir dünyalı diyebiliriz ona. Yukarılara çevrili gözleri biraz da gerilerde, geçmişlerde bir şeyleri arar gibidir. Gününden tedirgin, yarınından korkulu gibidir. Şeytanın ya da şeytanlığın egemen olmaya başladığı bir dünyada arı yerler ve arı zamanlar özlemek doğaldır. Onun o çağdaş tedirginliği en çok şu sözlerinde anlatımını bulur. Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya inanmaktan daha zor. Tersine bu yüzyılın insanlarına şeytana inanmak, şeytanı sevmekten daha zor. Bu durumda Pascal'i anımsaması olağandır. Pascal'in kendi uçurumu vardı. Kendiyle devinen, yazık, her şey uçurum, eylem, arzu, düş, söz. Pascal gibi o da sonsuzla sarılmış duyar kendini. Tüm pencerelerden yalnızca sonsuzu görüyorum. Kötülüğün baskın olduğu dünya. Duygucu yanını, doğalcı yanı dengeler. Duygucudur, şiirinde kendisi vardır. Duygucu değildir çünkü şiirinde o herkes adına vardır, evrensel düzeyde vardır. Doğalcılığı insan dünyasını bir bilimci titizliğiyle didik didik etmesinden gelir. Özeli genelde anlaşılır kılmaya, geneli özelde açıklamaya çalışır. Öte yandan hep ülküsel bir dünyanın düşleriyle yaşamış da olsa, bu düşleri bir dünyalı olarak yaşamıştır. Gündelik yaşamın değişik görüntüleri arasından görüp göstererek yaşamıştır. İnsanı bozmamış, değiştirmemiş, çarpıtmamış, yalnızca her şeye biraz şeytanca bir bakışla bakmış, her şeyi sanki kötülüğün, kendi dışındaki kötülüğün gözleriyle görmüştür. Kısa ömrünün sonlarına doğru aldığı notlarda bu bakış daha da belirir. Bu notların bir yerinde şöyle der. Bir adam yatağa düşse hemen bütün dostları öldüğünü görmek için bir heyecan duyarlar. Bazıları onun kendilerininkine göre daha kötü bir sağlığı olduğunu belirlemek için, bazıları bir can çekişmeyi görebilmenin yarar gözetmez umuduyla. şair aynı notlarda aşkı bir doğal yıkım ortamı olarak tanıtlamaktadır. Dedim ki, aşkın tek güce şehveti kötülük yapma kesinliğindedir. Doğuştan bilir kadın ve erkek bütün şehvetin kötülükte olduğunu. Buna göre aşk, oyunculardan birinin kendi yönetimini elinden kaçırmak zorunda olduğu korkunç oyundan başka bir şey değildir. Aşık kendinden çıkmak ister, kurbanıyla karışmak ister, yenen yendiğiyle nasıl karışırsa ve gene de muzafferin ayrıcalıklarını sürdürmek ister. Buna göre aşk bir sevinç, bir mutluluk alanı değil, tam tamına bir kötülükler alanıdır. Sanırım daha önce yazdım notlarımda aşkın işkenceye ya da ameliyata daha çok benzediğini. Her iki sevgili karşılıklı duygularla çok vurgun ve çok dolu da olsalar ikisinden biri öbürüne göre her zaman daha dingin ve daha az tutulmuş olacak. Kadın ya da erkek, operatör ya da cellat. Çelişkili ama çok zaman kötümser. Her şeyi kötülüğün içinden gören bu gerçekçi bakış tutarsız bir bakış mıdır? Çelişkili olabilir ancak kendi içinde de gerçeğe uygunluk açısından da tutarsız değildir. Baudelaire bir yerde şunu söyler, nedir sanat? Fahişelik. Bir başka yerde şöyle buyurur, müzik göğü deler. Burada bir çelişki söz konusu olabilir de olmayabilir de. Ama tutarsızlık yoktur çünkü her ikisi de doğrudur ya da doğru olabilir. Gerçekçi olmak her şeyi kendi gözlerimizle görmekse ama mutlaka görmekse, baktığımız şeyde bizim bulunmamız zorunluysa Baudelaire bir gerçekçidir, gerçeği kötünün gözüyle gören bir gerçekçidir. Kötünün gözüyle görmek kötüden yana olmanın ya da kötülüğe eğilimli olmanın bir sonucu değildir elbette. O kötülüğü görmüş, onunla içli dışlı olmuş, o zaman daha güzel, daha arı bir şeyleri özlemiştir. Bu özlem gerçektir, insanın her zamanki özlemidir, bize yaşamı unutturan ya da yanlış gösteren bir özlem değildir. Çünkü bu özlem kötülüğün getirdiği bunaltıyı dizginleyen, dengeleyen, uslandıran bir özlemdir. Kötülük bunaltının kaynağı olarak vardır. Bunaltıdan kaçış, kötülükten kaçamadığımıza göre bir özlemde anlatımını bulacaktır. Ya da sonu pek de çıkarlı olmayan bir karşı baskı uygulamada. Uslu ol kederim, dingin ol biraz artık. Akşam olsun istiyordun, al işte iniyor akşam. Karanlık bir hava sarıyor kenti. Kimine huzur getiriyor, kimine kaygı. Gene de onun gerçekçiliği bir maddecinin gerçekçiliğine benzemez. Onun gerçekçiliği her zaman giz dolu bir gerçekçiliktir. Bu yüzden maddeci bakış açısına karşı olduğu gibi maddeci düşünürler karşısında da öfkelidir. Voltaire'in tüm tembeller gibi gizden tiksindiğini söyler, onu şu ağır sözlerle yerer. Fransa'da sıkılıyorum, özellikle orada herkes Voltaire'e benzediğinden. Emerson insanlığın temsilcilerinde Voltaire'i unuttu. Şu başlık altında güzel bir bölüm olabilirdi ona. Voltaire ya da karşı şair. Ağzı ayrıkların kralı, düzeysizlerin prensi, karşı sanatçı, çenesi düşmüşlerin vaizi. Baudelaire yetkinin peşindeki sanatçıdır, yalnız şiirlerinde değil her yazdığında yetkini arayan sanatçıdır. Yetkin olma adına şiirinin kumaşını ince ince dokur, bu çabasında ya en pırıltılı, en şiirsel olanı yakalar ya da düpedüz yavanlığa düşer, düz yazıyı andıran dizeler yazar, bilmişleşir. Yoğun ve özgün şiirselliğe ulaştığı, bu şiirselliği evrensel insanı anlatmada kullanma başarısını gösterebildiği yerde yetkin simgeler oluşturur, bu yanıyla hızla gelmekte olan simgeci atılma ilk itkilerini kazandırmıştır. Baudelaire Parnas okulunun genç şairlerine de yaratılarıyla ışık tutmuştur. Şiirde kişisel beğeni yatsıyan ve bilgiyi öne çıkaran, böylece klasiklikle doğalcılık arasında bir yer tutmaya çalışan Parnas şairleri, başta Théodore de Vanville 1823-1891, José María de Heredia 1842-1905, Sally Prudhomme 1839-1907, François Coppée 1842-1908 Baudelaire'den çok şey almışlardır. Denilebilir ki Parnasçılar önderleri Le Comte de Lisin 1818-1849 kuramından ve sanatından çok Baudelaire'in şiirinden etkilenmişlerdir. Baudelaire etkisi elbette Parnas okuluyla sınırlanmamış, hemen her ülkede ve her dönemde duyulmuştur. Onu çağımızın en büyük ustalarından biri sayarken, düşünce tarihinin en önemli insan araştırmacılarından biri de saymalıyız. Denilebilir ki, onun dışında hiçbir şair dünyadaki insanın sorunlarını böylesine ayrıntılı bir biçimde tartışmamıştır. Paul Verlaine ve Stefan Mallarmé. O dönemde bir başka şiir ustası Paul Verlaine, yumuşak, müzik dolu şiirleriyle ilgi toplar ve Mallarmé ile birlikte simgeci şiirin öncüsü olur. Verlaine, yaşamın rüzgarlarıyla bir o yana bir bu yana eğilen aşırı duygulu bir kişidir. İlk şiirlerinde Parnas'ın ve Baudelaire'in derin izleri vardır. Alkole ve şair Rimbaud'a tutkusuyla tanınan bu dalgalı kişilik, bu yolda karısını, evini, her şeyini gözden çıkarır, Rimbaud'un ardından İngiltere'ye ve Belçika'ya gider, Brüksel'de Rimbaud'u hafifçe yaralar, tutuklanır. Hapishane ortamında büyük pişmanlıklar yaşar, kendini gözden geçirme olanağı bulur. Kararlıdır, kendini yenileyecektir. Paris'e dönünce daha dingin bir yaşama yönelir, dine bağlanır ancak bu uzun sürmez, yeniden bohem yaşamına dalar, içer, hiçbir zaman kopamadığı annesini döver. Hastanede olmadığı zamanlar kahve köşelerindedir. Ünü büyüktür, konferanslar verir, tartışmalara girer, saygı görür ama toparlanamaz. 1896 Ocağı'nda tam bir yoksunluk içinde ölür. Verlaine şiirlerinde en uçucu duyguları, iyi ile kötünün çarpışmasını yansıtan giz dolu duyarlılıkları dile getirir. Gerçekliğin üzerine kurduğu dalgalı, çelişkili, korkulu düşler dünyasında yaşar. Öylesine düşçüdür ki kendini Satürn'ü sayar. Tutkuyla tiksinti, sevinçle bunalım onda her zaman iç içedir. Hep yitirilmiş bir şeyleri özler, özellikle yitik bir çocukluğun, elden gitmiş bir arılığın peşindedir. Ancak o bütün bu yaşadıklarını bize açık açık söylemez, büyük bir ustalıkla kurduğu simgelerle duyurur. Bir ruh dinginliği onda bir gök mavisiyle açıklanır. Ve şair her şeyden önce müzik diyerek müziği şiirin vazgeçilmez ögesi durumuna getirir. Buna göre sözün pırıltılı etkisi çok zaman düşüncenin ağırlığını örter ya da geride bırakır. O zaten şiirinde derinden derine düşünmeye eğilimli değildir. Yalnızca yaşar ve yaşadığını duyurur. O bir duygu insanıdır. Her şiiri bestelenmiş bir şarkı gibi sarar bizi. Uçucu yanlarıyla gönlümüzü derinden yakalar. Verlaine zaman zaman ağır eleştirilere uğradı. Jules Lemaître şöyle der. O bir barbardır, bir vahşidir, bir çocuktur. Yalnız bu çocuğun ruhunda müzik var ve bazı günler o kendinden önce kimsenin duymadığı sesleri duyuyor. Gaëtan Picon onunla ilgili olarak şunları yazıyor. Lamartin Hugo karşısında, Monet Cézanne karşısında neyse o da Rimbaud ve Mallarmé karşısında odur. Gelenekçileri benimseyen bir yenilikçidir. Bu çabucak onun zararına döndüyse buna şaşmayalım. Van Bever ve Lotodon'un bugünün şairleri antolojisi onu çoktandır ilk defa sahip olduğumuz eşsiz şair diye selamlarken birkaç yıl sonra 1828'de Kıra Yayın Evi'nce yayımlanan ve Baudelaire'le başlatılan yeni şiir antolojisinde onun adı geçmez. Ayrıca André Breton da şöyle diyecektir. Verlaine'e aşırı değer verilmesi simgeci dönemin büyük yanlışıdır. Bütün şiirlerinin 850 sayfa üzerinden en az 500 sayfası kesinlikle okunur gibi değildir. Öte yandan Verlaine bir şiir dehasıdır. Tüm Fransız şiirinin en arı, en kişisel, en sürerli söyleşilerinin birine onda rastlanır. Verlaine'den 2 yaş büyük olan 1842 doğumlu Stefan Mallarmé, şair arkadaşınınkiyle taban tabana karşıt bir kişilik yapısı gösterir. Düzenlidir, tutarlıdır, hesaplıdır. Buna göre onun yaşamında nesnel açıdan önemli sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Küçük yaşlarında annesini yitirmiş, iyi bir öğrenim görmüş, İngiltere'ye gitmiş, orada evlenmiş, Fransa'ya dönünce önce Avignon'da sonra Paris'te öğretmenlik yapmış, pek tanınmazken Verlaine'in çabalarıyla üne kavuşmuş, ünü artınca da yaşam biçimini değiştirmemiştir. İlk şiirlerinde Baudelaire'den çokça etkilenmiş, kendi şiirini kurdukça simgeciliğin yetkin örneklerini vermeye yönelmiş olan Mallarmé de Verlaine gibi bir müzik şairidir. Sözcük seçiminde en dikkat ettiği şey söz-kulak ilişkisidir. Onun şiiri Verlaine'inkinin tersine arı güzele yönelik bir düşünce şiiridir. Görünür dünyanın ardında varsayılan ülküsel dünyayı araştırır. Şairin Brismarine, Deniz Rüzgarı adlı şiiri dünyanın en ünlü birkaç şiiri arasında yer alır. Şiirlerince düşünce derinliği olarak yansıyan şey çok zaman insanla ilgili özel bir yorum ama çok zaman da yoğun bir bulanıklıktır. Bu yüzden onun şiirlerinde sözcüklerin gerisinde serili duran anlamlar biz canlandırmasak canlanmayacak gibidir. Bazen arkası görünmez gibi duran bu şiirler katı bir kötümserlikten beslenirler. Her biri dikkatli ve sabırlı bir işçiliğin ürünüdür. İntiharı takıntı durumuna getirmiş bir şairden beklenemeyecek kadar insana yakın şiirlerdir bunlar. Bir yandan yaşamı yatsıyış, öte yandan yaşama dört elle sarılış, çelişkiden çok insan gerçeğinin yapısını düşündürür bize. Bu duygu ve düşünce yoğunluğu içinde Mallarmé arı şiir oluşturmak için çaba gösterir, sözcük işçiliğinin öne çıktığı bir şiir anlayışı geliştirir. Dilin olanaklarıyla kurulan bir derinlikler felsefesidir bu, bir başka açıdan da umutsuzluklar metafiziğidir. Bu biraz da dünyaya karşı bir dünya kurmaktır, sözcüklerden bir karşı dünya oluşturmaktır. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud'a gelince o bir serüven ve yolculuk şairi olarak bilinir. Annesinin sıkı gözetimi altında kolej öğrenimi gören Rimbaud, küçük yaşta şiire yönelir. Charles Le Villi bu genç serüvenci Paris'e gidince siyasal olaylarla ilgilenir, Napolyon III'e ve dincilere karşı tutum alır. Verlaine'le yaşadığı olaylı günlerden sonra ünlü Bateau Ivre, Sarhoş Gemi şiirini yazar. Sarhoş Gemi özgürlüğün ya da başıboşluğun tüm kuralların dışında kendisini yaşama alabildiğine bırakmanın simgesidir. Rimbaud 1872'den sonra bir mensur şiirler denemesi olan İlluminasyon'da yer alacak metinleri oluşturmaya başlar. 1873'te bir başka mensur şiirler derlemesi olan Une Saison en Enfer'i Cehennemde Bir Mevsim kaleme alır. Bundan sonra şiiri bırakır ve yolculuklar içinde başıboş bir yaşam sürmeye başlar. Bir uğur nedeniyle Marsilya'da bacağı kesilen şair Eylül 1891'de orada ölür. Rimbaud siyasal görüşlerinde olduğu gibi şiirinde de bir devrimcidir. Baudelaire şiirinden bol bol beslenmiş olan şiiri simgeciliğin en yetkin örnekleri arasında yer alır. Claudel gibi, Breton gibi çağdaş şairler onun izlerini taşırlar. Baudelaire gibi Rimbaud da görünmezi görmeye, bilinmezi bulup çıkarmaya çalışır. İnsan ruhunun ya da özel olarak kendi beninin derinlerinde olup geçenleri yetkin ve zaman zaman şaşırtıcı simgelerle dışlaştırır. Taşkın ruhu onu şiirde olduğu gibi yaşamda da yılmaz bir arayıcı kılar. Bu arayış dünyaya yerleşememiş, dünyalı olmak istediği ölçüde yapayalnız kalmış bir uyumsuzun, iyileşmez bir mutsuzun arayışıdır. Şöyle der, mutsuzluk benim tanrım oldu, çamurlara uzandım, suçun havasında kurundum. Yaşam onun için bir acılar ortamıdır. Hiçbir zaman bu halktan olmadım. Ben işkence altında şarkı söyleyen ırktanım. O bir cehennem şairidir. Cehenneme inanıyorum. Öyleyse cehennemdeyim. Canlı ve çarpıcı imgelerle yazılmış olan güçlü şiiri, gerçek üstücülüğe doğru atılmış ilk adımdır. Yeni şiir ve Apollinaire. O dönemde ortaya çıkan izlenimci ressamlar gibi simgeci şairlerde doğaya derin bir insan yorumu, özellikle bir insani bakış getirmeye yöneldiler. Buna göre nesnenin alışılmış konumunu, ayrıca biçimini ve görünümünü dağıttılar. Nesneye yumuşak geçişlerle birbirine bağlanan parıltılı bir çarpıcı ögeler bütünlüğü kazandırdılar. Böylece sanatlarında yaşadığımız dünyadan çok ayrı, gene de ondan bir şeyler taşıyan, az çok kaygan, oldukça uçucu, son derece devingen bir doğa ya da dünya kurdular. Ritmi her şeyden öne çıkardılar, özel görünümlerin ya da bileşimlerin arkasına, simge olan yepyeni biçimlerin arkasına yoğun anlamlar gizlediler ya da bu biçimlerle yoğun anlamları yansıttılar. Yepyeni bileşimlerden oluşan kaygan biçimlerin içini böylece en yoğun sezgilerle doldurarak insan ruhunun derinlerine inmeyi başardılar. Onlarda en küçük ayrıntı bile büyük bir dışlaştırma edimini ortaya koyabiliyordu. Buna göre neredeyse yeni bir dünya kurulmuş oldu. Bizi bize anlatan özel bir dünyaydı bu. Bu yeni anlatım resimde de şiirde de geleneksel anlatımın kurallarını çok aşıyordu. Sanatın özel dili böylece daha da özelleşti.